Ayrım 8.
Bu ısının üzerine serin serin yaymak için hangi yüzü çağırabilirim? Bavulların üzerindeki adları düşünüyorum. Geniş dizlerinden eteklerin döküldüğü anneleri. Çok sırtlı, dik tepelerin kucağına indiği ağaçsız alanları. Saklayın beni diye haykırıyorum. Koruyun beni. Çünkü ben içinizde en gencinizim. En çırılçıplağınızım. Jini dalganın üzerine bir martı gibi süzülür. Bakışlarını ustalıkla oraya, buraya yönelterek dost doğru şunu bunu söyleyerek. Ama ben yalan söylüyorum. Kaçamaklı yanıtlar veriyorum. Yalnızken leğenlerimi sallıyorum. Gemi filomun komutanıyım. Oysa burada ev sahibinin penceresindeki sırmalı kadife perdenin püskülünü bükerken birbirinden ayrı bölümlere ayrılmışım. Artık bir tek değilim. Peki öyleyse dans ederken Jini'de var olan bilgine lamba ışığı altında usulca eğilerek beyaz pamuk ipliğini iğnenin gözünden geçirirken Susan'da var olan güvenlik nereden geliyor? Evet diyor onlar. Hayır diyor onlar. Yumruklarını güm diye vuruyorlar masaya. Ama ben kuşkuya düşüyorum, titriyorum. Yabanıl ak diken ağacın çölde gölgesini salladığını görüyorum. Şimdi sanki bir şeye doğru gidiyormuş gibi odayı geçip tenteneli balkona yürüyeceğim. Birden ay ışıltısıyla yumuşacık tüylenmiş gökyüzünü görüyorum. Ve yüzleri olmayan gökyüzüne yontular gibi yaslanmış iki kişiyi. Öyleyse değişme hastalığına karşı bağışıklık kazanmış bir yeryüzü var. Beni kekeleterek, bana yalanlar söyleterek, bıçak gibi kesen dillerle titreşen bu konuk odasını geçtiğim zaman organlarından kurtulmuş, güzelliğe bürünmüş yüzler buluyorum. Sevgililer çınar ağacı altına gizlice diz çöküyorlar. Polis köşede nöbetçi duruyor. Bir adam geçiyor. Öyleyse değişme hastalığına karşı bağışıklık kazanmış bir yeryüzü var. Ama ben yangının kıyısında, kızgın soluktan kavrulmuş parmak uçlarımda dururken, kapının açılacağından, kaplanın sıçrayacağından hala korkarken, bir tek tümce bile kurmama yetecek denli yatışmış değilim. Söylediğim sürekli yatsınıyor. Her kapı açılışında sözüm kesiliyor. Daha 21'inde bile değilim. Ezilmişliğe tutsağım. Yaşamım boyunca alay edilmeye tutsağım. Yalan söyleyen dilleri, seyiren yüzleriyle bu adamlar, kadınlar arasında aşağı yukarı yuvarlanmaya tutsağım. Dalgalı denizde bir mantar gibi. Yaban otlarından bir şerit gibi her kapı açılışında ötelere savruluyorum. Süpüren ve kayaların en son kıyılarını aklıkla dolduran köpüğüm ben. Ben burada, bu odadaki kızım da. Güneş, yükselmiş olan, sudan yapılma değerli taşlar arasından kesik kesik bakış fırlatarak yeşil şiltede gizlenmeyi artık bir yana bırakmış olan güneş, yüzünü açtı. Dümdüz baktı dalgalar üzerinden. Düzenli bir gümbürtüyle döküldü dalgalar. Yarış alanındaki at toynaklarının çalkantısıyla döküldüler. İncecik serpintileri, sürücülerin başları üzerinden mızrakların havalanışı gibi yükseldi. Kumsalı, elmas uçlu, çelik mavisi sularla süpürdüler. İçeri, dışarı zorlanmasını sürdüren bir makinenin yeğenliği ve gücüyle geri çekildiler. Sonra yine yayıldılar. Mısır tarlalarına, ormanlara vurdu güneş. Irmaklar mavileşti, kıvrım kıvrım oldu. Su kıyısına inen çayırlar, usulca sorguçlarını kabartan kuşların tüyleri gibi yeşillendi. Yay gibi olmuş ve denetim altına alınmış tepeler, bir kemiğin kaslarla sarılması gibi sırımlarla gerilere bağlanmışlardı sanki. Yamaçlarında gururlu, dimdik duran ormanlar, bir atın boynundaki kısa, kırpılmış yeleğe benziyordu. Ağaçların, çiçeklikler, havuzlar, limonluklar üzerinde kopkoyu durduğu bahçede kuşlar, sıcak güneş ışığı altında ayrı ayrı şakıdılar. Biri yatak odası penceresi altında şakıdı. Öteki leylak ağacının en yüksek dalında. Bir başkası duvarın kıyısında. Her biri ötekinin ötüşünü acımasız bir uyuşmazlıkla paramparça edip etmediğini aldırmaksızın, sanki şakımayı patlatarak çıkarmak istermişçesine keskin bir sesle tutkuyla ateşli şakıdı. Yuvarlak gözleri parlayarak dışarı fırladı. Pençeleri dalı, parmaklığı kavradı. Bir yere sığınmaksızın apaçık ortada güneş ve hava için midye kabuğu gibi damarlı ya da pırıl pırıl halkalarla zırhlı, orada yumuşak mavilerle yol yol, burada altına saçılmış ya da bir tek parlak tüyle çizilmiş yeni tüyler içinde güzel görünümleriyle şakıdılar. Türküleri sanki sabahın zorlamasıyla onlardan kopartılıp alınıyormuş gibi şakıdılar. Varoluşun kıyısı bilenmiş, mavi, yeşil ışığın yumuşaklığını, ıslak toprağın nemini, yağlı mutfak buharının buğusunu, istimimini, koyun ve inek etinin kızgın soluğunu, hamur işlerinin ve meyvenin verimini, üzerindeki çöp yığınından ağır buharın sızdığı mutfak kovasından atılan nemli kırıntıları ve kabukları kesmeliymiş. dağıtmalıymışlar gibi şakıdılar. Sırılsıklam, nemlekeli, ıslaklıktan bükülmüş her şeye indiler onlar. Kuru gagalı, acımasız, dimdik. Leylak dalından ya da çitten inerek çullandılar. Gizlenen bir salyangozu buldular. Kabuğunu taşa vurdular. Kabuk kırılıncaya, ince bir şey çatlaktan sızıncaya dek öfkeyle düzen içinde vurdular. Kısa, keskin seslerle cıvıldayarak gökyüzünün derinliklerine yönelmiş uçarak hızla geçtiler. Dimdik yükseldiler. Bir ağacın üst dallarına tünediler. Alttaki yapraklara, kulelere, açılan çiçeklerle beyazlanmış, çimenle akan kırlara, sorguçlu ve sarıklı askerlerden bir birliği ayaklandıran, tamtam sesi gibi vuran denize küçümseyerek baktılar. Şakımaları zaman zaman sularla çarpışarak köpüren ve yine birbirine karışan, aynı geniş yaprakları sürükleyerek aynı yataktan aşağı daha hızlı, daha hızlı koşuşturan bir dağ deresinin kolları gibi ivedi ölçülerle birlikte yükseldi. Ama işte bir kaya, dağılıyorlar. Güneş odaya keskin kamalar biçiminde düştü. Işığın dokunduğu her şey tutucu bir varoluşa büründü. Tabak ak bir göl gibiydi. Bıçak buzdan bir hançere benzedi. Işıktan çizgilerle yukarı kaldırılmış büyük bardaklar ansızın kendilerini ele verdiler. Suyun altına batmış da çıkmışlar gibi masalar, iskemleler, olgun meyvenin kabuğu üzerindeki buğuya benzer kırmızı, turuncu, morla incecik örtülü olarak yüzeye yükseldiler. Porselenin saydam cilası üzerindeki damarlar, ağacın damarları, hasırın lifleri daha daha incelikli kazandı. Her şey gölgesizdi. Kavanoz öylesine yeşildi ki göz onun yoğunluğuyla huniden emilmiş ve deniz böceği gibi üzerine yapıştırılmış gibi görünüyordu. Sonra biçimler kütleyle ve kıyılarla donandı. İşte burada bir iskemlenin kabartması, şurada dolabın gövdesi vardı. Ve ışık çoğaldıkça gölge sürüleri katıldı önüne, kümelendi. Üst üste katlanarak arkalara asıldı. Ne hoş, ne yabansı dedi Bernard. Parıltılı, bir sürü benekli, bir sürü kubbeli Londra uzanıyor önümde, sis altında. Gaz depoları, fabrika bacalarıyla korunmuş, uzanmış, uyuyor biz yaklaşırken. Karınca yığınına bağrına basıyor. Tüm haykırışlar, tüm gürültüler usulca sessizlik içine sarılmış. Roma'nın kendisi bile bundan daha görkemli gözükemez. Ama biz ona yönelmişiz. Daha şimdiden anaç uykuluğu tedirgin. Evlerle tüylenmiş bayırlar yükseliyor sis içinden. Fabrikalar, katedraller, cam kubbeler, kuruluşlar, tiyatrolar dikleştiriyorlar kendilerini. İlk geçen kuzey treni mermi gibi atılıyor ona. Geçerken bir perdeyi çekiyoruz. İstasyonlardan takırdayarak şimşek gibi geçerken boş, bekleyen yüzler bakıyor bize. Adamlar gazetelerini daha sık kavruyorlar. Rüzgarımız ölümü düşündürecek onları süpürürken. Ama biz kükreyip duruyoruz. Ağır, anaç, görkemli bir hayvanın böğrüne saplanacak mermi gibi kentin kıyılarına bir patlayışla gireceğiz neredeyse. Mırıldanıyor o, uğulduyor, bizi bekliyor. Aynı zamanda durmuş tren penceresinden bakarken büyük mutluluğum nedeniyle evlenmek üzere nişanlandığımdan bu hızın bu kente sıkılmış kurşunun bir parçası olduğumu duyuyorum. Yabansı, inandırıcı bir biçimde. Hoşgörü ve uysallıkla uyuşturulmuşum. Sayın bayım diyebilirim. Bavulunuzu indirip bütün gece boyunca giymiş olduğunuz şapkayı içine tıkıştırarak ne diye tedirgin kıpırdanıp duruyorsunuz? Yaptığınız hiçbir şey işe yaramayacak. Hoş bir oy birliğine varma durumu hepimizin üzerinde kuluçkaya yatıyor. Büyütülmüşüz, saygıdeğer kılınmışız. Sanki koskoca gri bir kas kanadıyla özdeşliğe süpürülmüşüz. Güzel ama renksiz bir sabah. Çünkü bir tek isteğimiz var, istasyona varmak. Bir gümbürtüyle durmasını istemiyorum trenin. Bütün gece boyunca karşılıklı otururken bizi birbirimize bağlamış olan ilintinin kesilmesini istemiyorum. Nefret ve yarışmanın, değişik isteklerin yeniden egemenliklerini kurduğunu duymak istemiyorum. Yalnızca Euston'a varma isteğiyle otururken İvecen trendeki topluluğumuz hoş geldi, sefa geldi. Ama gör işte, bitti. İsteğimize ulaştık, platforma girdik. İvecenlik, kargaşa, kapıdan geçip giden asansöre ilk giren olma isteği kendini açığa çıkarıyor. Ama ben kapıdan ilk geçen, kişisel yaşamın yükünü sırtlanan olmak istemiyorum. Ben pazartesiden, onun bana olur dediğinden beri tepeden tırnağa özdeşlik duygusuyla dolmuş olan ben, bu benim diş fırçam demeden bardaktaki diş fırçasını göremeyen ben, şimdi ellerimi açmak, neyim var neyim yoksa düşürmek, araçlara bakarak hiçbir tutku duymaksızın, kıskanmaksızın, bundan böyle düşüncem sınırlanmış olsaydı, insan yazgısı üzerine sınır tanımayan anlama isteği olacak şeyler burada. Caddede durmak istiyorum ama sınırlanmamış düşüncem. İşte geldim, kabul edildim. Hiçbir şey sormuyorum. doymuş olarak memeden çekilen bir çocuk gibi bu gelip geçenler arasında, bu her yerde var olan genel yaşam içinde derinlere batmakta özgürüm şimdi. Şunu da söyleyeyim ki pek çok şey pantolonlara bağlı. Düşünen kafaya salkım saçak pantolonlar tümden el koymuş. Kişi asansör kapısındaki meraklı duraksamaları gözlemler. Şu yana, bu yana, öteki yana. Sonra bireysellik kendini kanıtlıyor. Gittiler. Hepsine bir gereksinme yön veriyor. Bir zamanlar öylesine bütünleşmiş olan bu güzel insanları bir yerde buluşmak için verilen bir sözü tutma, bir şapka satın alma gibi acınası bir olay parçalıyor. Bana gelince hiçbir amacım yok benim. Hiçbir tutkum yok benim. Bırakacağım genel itici güç taşısın beni. Düşüncem yüzeyi gelip geçenleri yansıtan uçuk gri bir ırmak gibi kayıp gidiyor. Geçmişimi, burnumu, gözlerimin rengini veya kendime ilişkin genel kanımın ne olduğunu anımsayamıyorum. Yalnızca birdenbire ortaya çıkan tehlike anlarında bir geçitte, bir yaya kaldırımının kıyısında bedenimi koruma isteği öne fırlıyor. Beni kavruyor. Beni burada, bu aracın önünde durduruyor. Öyle anlaşılıyor ki yaşamakta diretiyoruz. Sonra yine ilgisizlik iniyor üzerimize. Araçların kükremesi, birbirinden ayırt edilmemiş yüzlerin o yana, bu yana geçişi beni düşlere sürüklüyor. Yüzlerden organları siliyor. İnsanlar içimden geçip gidebilirler. Ve zamanın şu anı, kendimi içinde yakalanmış bulduğum bu özel gün nedir? Araçların homurtusu herhangi bir kükreme olabilirdi. Ormanlardaki ağaçların ya da yabanın hayvanların kükremesi. Zaman topukları üzerinde 1-2 santim geri cızırdamış, kısa gelişmemiz ertelenmiş. Hem düşünüyorum da bedenlerimiz çıplak gerçekte. Şöylece kaplanmışız düğmeli bez parçalarıyla ve bu kaldırımların altında kabuklar, kemikler, sessizlik var. Her nasılsa düşler kurmamın, ırmağın yüzey altında taşınan biri gibi deneysel ilerleyişimin, merak, açgözlülük, tutku duygularıyla kendiliğinden ve ilgisiz, uykudaymışçasına sorumsuz kesildiği, parçalandığı, delindiği, yolunduğu bir gerçek. Şu çantaya göz dikiyorum. Falan filan. Hayır, ama aşağılara inmek, sonsuz derinliklere konup gitmek, arada bir hep bir takım davranışlarda bulunmak için değil de, bulgulamak için yetkilerimi kullanmak, kırılan koca dalların, mamutların belirsiz, geçmiş zamanlardan kalma seslerini duymak, bütün yeryüzünü anlayışın kollarıyla kucaklamak gibi eylemde bulunanların yapamayacakları, olanaksız isteklere kapılmak istiyorum. Yürürken özel bir varlık olmaktan, çözülüşüm gibi demir alan, benden bu birinin kopyası yığınları, bu gözünü dikip bakanları, yolcuları, çırakları, yazgılarını aldırmayıp vitrinlere bakan, sinsi ve kaçak kızları kucaklamamı isteyen, bu sevgi ve anlayışın yabansız salınımı ve titreşimleriyle titremiyor muyum? Ama geçici geçitimizin bilincindeyim. Her nasılsa, şimdi yaşamın benim için gizemli bir biçimde uzatılmış olduğu duygusunu yatsımayacağım da bir gerçek. Çocuklarım olabilir de, bu kuşağın, bu kara yazgısıyla kuşatılmış, cadde boyunca sonsuz bir yarışmada birbirini itip kakan halkın ötesine daha uzaklara bir tohum atabilir miyim yani? Kızlarım gelecek buraya, başka yazlarda. Oğullarım yeni tarlaları sürecek. Bu yüzden rüzgarın az sonra kuruttuğu yağmur damlaları değiliz. Bahçeleri rüzgarla doldurur, ormanları kükretiriz. Değişik biçimlerde çıkarız ortaya durmadan, sonsuza dek. Öyleyse bu, benim inancımı, ana dengeliğimi açıklamaya yarıyor. Yoksa hep insan gövdeleri arasından kendime bir geçit açarak, karşıdan karşıya geçmek için güvenli anlardan yararlanarak, bu kalabalık yolun ırmağını göğüslemem öylesine canavarca bir saçmalık olurdu ki. Kendini beğenmişlik değil bu. Çünkü tutkularımdan boşaltılmışım. Ne özel yeteneklerimi, ne huyumu, ne kişiliğimde taşıdığım damgaları, gözlerimi, burnumu, ne de ağzımı ansıyorum. Kendim değilim şu anda. Ama gör işte, geri geliyor. Bu direten kokuyu ortadan kaldıramaz kişi. Yapıdaki bir çatlaktan süzülüyor içeri. Kişinin kimliğinden. Caddenin bir parçası değilim. Hayır, caddeyi gözlemliyorum. Kişi parçalanıyor öyleyse. Örneğin şu arka sokağın sonunda bir kız durmuş bekliyor. Kimi? Duygulu bir öykü. Şu dükkanın duvarına küçük bir ocak çengeli yerleştirilmiş. Peki ama nedenden ötürü diye soruyorum. Şu ocak çengeli yerleştirilmiş oraya. Ve kurumlanan, bir çevresi olan, terleyen bir kocanın üstü açılır kapanır bir faytondan çekip aldığı, 60'lı yıllarda yaşayan eflatun bir bayan yaratıyorum. Gülünç bir öykü. Bu demektir ki Ben doğal bir sözcükler kalpazanı. Bir o şeyden, bir bu şeyden balonlar üfleyenim. Ve bu gözlemleri anında çoğaltarak incelikle kendimi işliyorum. Kendimi ayırt ediyorum. Ve ben ağır ağır geçerken, bak şunu not et diyen sesin, bir kış gecesi tüm gözlemlerim için bir anlam, birinden ötekine atlayan bir dize, tümleyen bir toplama işlemi sağlamaya çağırmış olduğunu kavruyorum. Ama arka sokaklarda kendi kendine konuşmalar az sonra yavanlaşıyor. Dinleyici gerekli bana. Bu benim düşüşüm. Bu her zaman en son tümcenin kıyılarını buruşturuyor ve biçimlenmesini engelliyor. Kendimi pis bir aşevinde oturtup her gün aynı içkiyi ısmarlayamam. Kendimi tümden emdiremem bir tek sıvıda, bu yaşamda. Tümcemi kuruyorum. Düzinelerce mumla aydınlatılacağı dayalık döşeli bir odaya koşuyorum onunla. Bu cicili bicili süsleri, saçakları dışarı çıkarmam için üzerimde gözlere gerek duyuyorum. Kendim olmam için not ediyorum. Öbür insanların gözlerinin beni ışıklandırmasına gereksinim duyuyorum. Öyleyse kendimin ne olduğu konusunda tümden kesin bir yargıya varamam. Louis gibi, Rohada gibi özü kesin olanlar tam olarak yalnızlıklarında var oluyorlar. Işıklandırılmaya, çoğaltılmaya kızıyorlar. Bir kez boyanmış yüz resimlerini başı öne eğik ortada dolaştırıyorlar. Louis'in sözcüklerinde buz kalın tutmuştur. Onun sözcükleri bastırılmış, sıkıştırılmış, dayanıklı çıkar. Öyleyse ben bu uykuluktan sonra çok yönlü kıvılcımlar saçmak istiyorum dostlarımın yüzlerinin ışığı altında. Kimliksizliğin güneşsiz bölgesini geçmekteyim. Yabansı bir yer. Yatışmışlık anımda, her şeyi silen doygunluk anımda, bu parlak ışık halkası, bu duygusuz öfke gümbürtüsü ötesinde geri çekilir, yükselirken gelgitin iç çekişini duydum. Bir anlık büyük bir dinginliğim oldu. Belki de mutluluk budur. Şimdi iğneleyen duyumlar, merak, açgözlülük ve karşı konulamaz kendim olma isteğimle geri getirildim. Bir şeyler söyleyebileceğim kişileri düşünüyorum. Louis, Neville, Susan, Ginny ve Ruhada'yı. Onlarla birlikte ben çok yanlıyım. Beni karanlıktan geri getiriyorlar. Bu akşam buluşacağız, çok şükür. Çok şükür, yalnız olmak zorunda değilim. Birlikte yemek yiyeceğiz. Hindistan'a giden Percival'a güle güle diyeceğiz. O saat hala uzakta. Ama ben şimdiden o muştucuları, atlı uşakları, yani yokluklarında dostlarımın biçimlerini duyuyorum. Louis'i görüyorum. Taşa oyulmuş, heykelsi. Neville'yi makasla kesilmiş, tam. Susan'ı kristal toprakları gibi gözlerle. Ginny'yi kuru toprak üzerinde bir alev dilimi gibi ateşli, kızgın dans ederken ve Ruhada, her zaman ıslak çeşmenin perisi. Düssel resimler bunlar, uydurma bunlar. Dostların yokluklarındaki görüntüleri gülünç, sıska, gerçek bir potinin burnuyla ilk dokunmada yok oluyor. Yine de gümbürtüleriyle beni canlı tutuyorlar. Bu buğuları silip atıyorlar. Yalnızlığa katlanamamaya başlıyorum. Perdelerinin üzerimde sıcaktan bayıltırcasına sağlıksız asıldığını duymaya. Ah, onları fırlatıp atmak ve eyleme geçmek. Herhangi biri olabilir bu. Güç beğenir biri değilim. Yaya geçidi süpürücüsü, postacı, şu Fransız lokantasındaki garson, ama daha iyisi güler yüzlülüğü kendine ayrılmış gibi görünen güler yüzlü mal sahibi olabilir. Ayrıcalıklı konuk için salatayı kendi elleriyle hazırlıyor. Hangisi ayrıcalıklı konuk diye soruyorum ve niçin? Ve kulakları küpeli bayana ne söylüyor? Arkadaşı mı yoksa müşteri mi? Masaya otururken hemen karmaşanın, belirsizliğin, olasılığın, akılda ölçüp biçmenin tatlı yetişmesini duyuyorum. Görüntüler bir anda ürüyor. Kendi verimliliğimden tedirgin oluyorum. Buradaki her sandalyeyi, masayı, yemek yiyeni tam anlamıyla özgür bir biçimde tanımlayabilirdim. Bilincim her şey için sözcüklerden örtüsüyle şurada, burada mırıldanıyor. Garsonla şarap üzerine konuşmak bile bir patlayış çıkaracak ortaya. Hop, yükseliveriyor roket. Altından damarları dökülerek verimli kılıyor düş gücümün varlıklı toprağını. Bu patlayışın hiç beklenmedik doğası, yani ilişkinin sevinci. Bilinmeyen bir İtalyan garsona karıştım. Ben neyim? Hiçbir denge yok bu yeryüzünde. Herhangi bir şeyde ne anlamı olduğunu kim söyleyebilir? Bir sözcüğün uçuşunu kim önceden kestirebilir? Ağaçların tepelerinde süzülen bir balonu. Bilgiden söz etmek boşuna. Her şey deney ve serüven. Biz sonsuza dek kendimizi bilinmeyen niteliklerle karıştırıyoruz. Ne gelecek? Bilmiyorum. Ama bardağımı koyarken ansıyorum. Evlenmek üzere nişanlıyım. Bu gece dostlarımla yemek yiyeceğim. Ben Bernard'ım, kendimim. Şimdi 8'e 5 var dedi Neville. Erken geldim. Zamanından 10 dakika önce aldım masada yerimi. Önceden yaşanan şeyin her anını tatmak için... Percival mi bu? Hayır, bu Percival değil demek için. Hastalıklı bir haz var. Hayır, bu Percival değil demekti. Daha şimdiden kapının 20 kez açılıp kapandığını gördüm. Herkes kuşkulu bekleyişin keskinleşiyor. Onun şimdi gelmekte olduğu yer burası. Onun oturacağı masa bu. Burada inanılmaz gibi gelse de gerçek bedeni oturacak onun. Bu masa, bu sandalyeler, içindeki 3 kırmızı çiçekli bu madeni vazo, olağanüstü bir dönüşüme uğramak üzere. Daha şimdiden yaylı kapıları, üzerinde meyvelerin, soğuk etlerin kümelendiği masalarıyla salon, birinin bir şeyler olmasını umarak beklediği bir yerin dalgalanan gerçek dışı görünümüne büründü. Eşyalar daha var olmamışlar gibi titriyorlar. Beyaz masa örtüsünün boşluğu göz kamaştırıyor. Burada yemek yiyen öteki insanların düşmanlığı, ilgisizliği bunaltıcı. Birbirimize bakıyoruz, birbirimizi tanımadığımızı görüyoruz. Gözlerimizi dikiyoruz ve çekip gidiyoruz. Böylesine bakışlar kamçı vuruşu gibidir. Onlarda yeryüzünün bütün kalabalığını ve ilgisizliğini duyuyorum. Eğer o gelmeyecek olsaydı buna dayanamazdım, giderdim. Yine de birisi onu görüyor olmalı şimdi. Bir arabanın içinde olmalı, bir dükkanın önünden geçiyor olmalı. Ve her an o bu salona, bu diken ışığa, bu varoluşun yoğunluğuna dalıverecek gibi görünüyor. Böylece işte her şey alışılmış kullanımlarını yitiriyor. Bu bıçak ağzı yalnızca bir ışık çakımı, kesmeye yarayan bir şey değil. Alışılmış yok oldu. Kapı açılıyor ama gelmiyor. Şurada duraksayan Louis. Bu onun yabansı bir güven ve utangaçlıktan oluşmuş karışımı. İçeri girerken aynada kendine bakıyor, saçına dokunuyor. Kendi görünümünden hoşnut değil. Ben bir düküm, eski bir soyun en sonuncusu diyor. Acı, kuşkulu, yönetici, zor, o... Onu Percival'le karşılaştırıyorum. Aynı zamanda korkutucu. Çünkü bir kahkaha var gözlerinde. Beni gördü. İşte burada. İşte Susan dedi Louis. Bizi görmüyor. Giyinip kuşanmamış çünkü. Londra'nın hiçliğini hor görüyor. Lamba ışığından gözleri kamaşmış bir yaratık gibi çevresine bakınarak bir an yaylı kapıda duruyor. Şimdi kımıldıyor. Onda masalar ve sandalyeler arasında bile yabanıl bir hayvanın gizli ama güvenli kımıltıları var. Bu küçük masalar arasında hiçbirine dokunmadan yolunu içeri dışarı içgüdüyle buluyor gibi görünüyor. Ama yine de dosdoğru köşedeki bizim masamıza geliyor. Bizi gördüğü zaman Neville'yi ve beni yüzü sanki istediğini elde etmiş gibi ürkütücü bir kesinlik kazanıyor. Susanca sevinmek, bir kuşun keskin gagasına kazıklanmak, bir ağır kapısına çivilenmek olurdu. Yine de bir gagayla mızraklanmayı, bir ağır kapısına çivilenmeyi isteyebileceğim anlar var. Kesinlikle, ilk ve son olarak. Ruha da geliyor şimdi. Hiçlikten bizim bakamadığımız bir sırada içeri süzülmüş. Tanınma sarsıntısını elinden geldiğince erteleyebilsin, leğeninde taç yapraklarını sallamak için bir an daha güvenlik içinde olabilsin diye, bir garsonun bir süs sütununun arkasına gizlenerek eğri büğrü bir yol izlemiş olmalı. Onu uyandırıyoruz, ona işkence ediyoruz. Bizden ürküyor, bizi küçümsüyor. Ama yine de korkudan yaltaklanarak yanımıza geliyor. Çünkü bütün kabalığımıza karşın her zaman onun kaldırımlarını aydınlatan, ona düşlerini yeniden doldurma olanağı verici parıltıyı saçan bir at, bir yüz var. Kapı açılıyor, kapı durmadan açılıyor dedi Neville. Ama o gelmiyor. İşte Ginny dedi Susan. Kapıda duruyor. Her şey durmuş görünüyor. Garson duruyor. Kapının yanındaki masada yemek yiyenler bakıyorlar.